İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programı ile yine Ankara stüdyolarında birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda 19 ve 20. dönem Doğru Yol Partisi milletvekili, emekli yarbay Sayın Tevfik Diker Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Programımızın ismi Birlik Zamanı. Programa girmeden önce, yani programın konusuna girmeden önce ben biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Çok renkli bir kişiliksiniz çünkü sizinle ilgili böyle kısa bir araştırma yapan bir kişi birçok şeyle karşılaşır. Gerçekten çok üreten, verimli, çok renkli, vatansever, milliyetçi, çok güzel özelliklere, çok güzel hasletlere sahip bir insansınız. Ama sizi kendinizden dinleyelim. Biraz kendinizi tanıtır mısınız bize?
Kendimi tanıtmadan önce programın adını Birlik Zamanı olarak değerlendirdiniz, açıkladınız, koymuşsunuz.
Evet.
Hakikaten birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Evet. O nedenle programın adından dolayı programı, sizi ve çalışanları, emeği geçenleri tebrik ederek, kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, ben Manisalıların tabiriyle atın kuyruğu durur, gel durma.
Evet, sizinle ilgili böyle bir şey var, tabir var.
Benim için öyle derler. Atın kuyruğu durur, Tevfik Diker durmaz. Bu şunu ifade eder, çalışkanlığımı ifade eder. Ben bir kundura tamircisinin çocuğuyum. Okur yazar bile olmayan bir Yörük kızından doğdum. Ve annem benim evin ekonomisine katkısı olmak için Alaşehir'de üzüm bağları vardır biliyorsunuz. Çekirdeksiz sultaniye üzümler.
Evet.
O bağlara çapaya bile giderdi, üzüm kesmeye giderdi. Okur yazar olmayan bir kundura tamircisinin çocuğu olarak doğdum ve Hava Kuvvetleri'nin sınavına 1961-62 yılında girdim. Türkiye 61.'si olarak kazandım.
Bravo.
Ama bu sınava girmeden önce çok benim kamuoyunun bilmesi gereken birçok özel sırrımı da burada paylaşmak istiyorum. Benim rahmetli babam Demokrat Parti'nin Alaşehir ilçesinde kurucusuydu. Ve kundura tamircisi olarak evi zor geçindirirken bir taraftan da elde ettiği 3-5 kuruşu siyaset neneliğiyle dağda, köylerde ve gezdiği yerlerde harcardı. Rahmetli Adnan Menderes, demokrasi şehidi nur içinde yatsın, Salihli Demirköprü Barajı'nın temelini açmak üzere 59 yılında bölgeye geliyordu. Bunları babamdan dinlemiştim, duymuştum.
Evet.
Ve ben ilkokulu bitirmiştim 59'da. Okumak istiyordum. Babamı okutacak gücü yoktu. O zamanki yılları düşünün Türkiye'yi. Alaşehir'de zaten yani bir ortaokul vardı, lise bile yoktu. Ekonomik sıkıntılar vardı, yokluk vardı, kıtlık vardı. Ve ben mesela yeni ayakkabıyı, beyaz pirinç pilavını, takım elbiseyi devlette buldum, giydim Hava Kuvvetleri'nde. Ve ben babamdan duydum. Rahmetli Menderes Başbakan geliyor, Başvekalet Reisi Cumhur Celal Bey de geliyor. Salih Demirköprü Barajı'nı açacaklar ve Alaşehir'de de istasyonda halkla yarım saat beraber olacaklar diye. Ben gece bir mektup yazdım rahmetli Başbakan'a.
Aa, çok ilginç, bak, evet. Bunu bilmiyordum.
İşte Başbakanım, Başvekilim deniliyordu o
tabii,
zaman.
Tabii.
Babam işte budur. Partilinizdir. İşte 3 kuruş 5 kuruş kazıyor. Onun da büyük bir kısmını dağlarda sizin yolunuzda particilikle harcıyor. Ben okumak istiyorum. Ben ilkokulu bitirdim. Ben ne olacağım? Bana sahip ol diye mektup yazdım.
Size kimse yönlendirmedi. Kendiniz
düşündünüz. Hayır, hayır, evet. Hayır. Ben kendim yazdım. Ne annemin ne babamın.
Evet.
Kimsenin de haberi yok. Gizli
evet.
Yaptım o işi.
Evet.
Sonra gittim. Rahmetli istasyonda işte geldi, yürüyordu. Güler yüzlü. Hemen daldım. Elini öptüm. Sırtımı sıvazladı. Mektubu verdim. Aldı, cebine koydu. Sonra Alaşehir'i bilenler, Manisa'yı, Ege'yi bilenler, üzüm bağlarına çıkarız biliyorsunuz biz.
Evet.
Ağustos ayıydı. Sergi yerinde oturuyoruz annem ve ben. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Babam postacı torbasıyla, resmi elbisesiyle ve ormancı ve kır bekçisi, deşliman derler bizim oralarda, ve jandarma. Hep beraber bir heyet kurmuşlar. Geldiler. İşte selamün aleyküm, aleyküm selam. Korktu annem. Babam korktu. Ne bu devlet
tabii.
Adamı geliyor? Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptık diye, gibilerinden suç mu istedik diye. Bir kahve içtiler. Sonra çantadan postacı zarfı çıkardı. Bir sarı zarf. Hayatımda ilk gördüğüm sarı zarftır. Üzerinde baş vekalet özel kaleme mahsusaya aittir. Böyle basılı. Açtılar, uzatmayalım. İşte oğlunuzun başbakanımıza şu seyahatlerinde verdiği mektup incelenmiştir. Ve İzmir Mevki Askeri Hastanesi'ne talimat verilmiştir. Tam teşekküllü bir rapor alarak Selimiye Askeri Ortaokula müracaatıyla kaydı yapılacaktır diye bana bir mektup
çok
geldi.
Çok enteresanmış bu hikayemizde.
Evet, ama tabii evet. Ona gitmek nasip olmadı. Evet. Annemin çok küçük 15 yaşında evlenmiş. Beni 16 yaşında eline almış. Benim ilk çocuğum diye göndermem, dağa çıkarım dedi. Göndermedi. Alaşehir'de ortaokulu okudum. Evet. Bilahare Hava Kuvvetleri'nin İzmir'deki Hava Lisesi sınavına girdim, biraz önce söylediğim gibi kazandım. Ve askeri hayatım bu sefer Hava Kuvvetleri'nde başladı. Hava Lisesi Hava Harbi Okulu'nu bitirdim. 1967 yılında Asteğmen rütbesiyle katıldım. Ve bilahare üsteğmenken daha genç yaşta silahlı kuvvetlerde emir subayı, eski tabirle yaver denilir, paşaların, tabii, komutanların tabii, yanında evet. bulundum. O benim için çok önemliydi. Ufkumu açtı, Türkiye'yi gördüm. Ve sırasıyla Hava Kuvvetleri'nin bütün birimlerinde, Balıkesir'de, Kayseri'de, Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Ankara'da, İzmir'de görev yaptım. Türkiye'nin dört bir tarafında görev yaptım. Ve sıkı yönetim dönemlerini yaşadım. Halkla iç içe olduk, halkın sorunları iç içe olduk. Mesela çok iyi bilirim, Balıkesir'de film çekilecek hastaya film bulamazlardı, benzin bulamazlardı. Hep bizden destek isterlerdi, yardım ederlerdi. Ben üsteğmenken bile oralarda yardımcı olurdum.
Hep halkla halk, iç içe olursunuz.
Evet, halk beni çok seviyordu. Çok ilginçtir, ben üsteğmenken yüzbaşı oldum. Halkın sevgisi o zamanın İrfan Özaydınlı Paşa gibi bile rahatsız etmişti. O CHP'den oraya senatör adayı olarak gelmiş, sonra bakan olmuştu. Beni halk çok seviyor diye beni Diyarbakır'a tayin ettirdiler, sürdürmüşlerdi 79'da.
Bu da enteresan. 79-83
yıl arasında Diyarbakır'da görev yaptım. Evet. İşte o dönemde Diyarbakır'daki o malum olayları yaşadık. Mehdi Zana, Leyla Zana'nın beyi belediye başkanıydı. 12 Eylül'ü orada yaşadım. Genç üsteğmen kardeşimi, Alaşehirli hemşerimi, Karacı Üsteğmeni Dilaman sinemasında orada şehit ettiler. Yani orada yaşadığım olaylar başka, bugünkü olayların geçmişiyle ilgili oralardan bakmak lazım. Ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Genelkurmay Karargahıcı Başkanlıkları ve Sıkı Yönetim 1. Taktik Hava Kuvvet Komutan Emir Subaylığı, Eskişehir bölgesinin Kütahya, Bilecik, Afyon, Sinop'tan Anamur'a bir hat çekin, Ege hattına kadar olan bütün batıdaki hava birliklerinin bağlı olduğu kuvvet komutanlığı ve Diyarbakır Kuvvet Komutan Yardımcısı Emir Subaylıklarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Harp Tarihi gibi makamlarda yapınca Türkiye'yi çok iyi öğrendim, evet. Çok okudum.
Evet.
O kadar çok paylaşılacak şey var tabii de işte yani evet. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı bünyesinde Sarem'i barındıran eski adıyla Harp Tarihi denilen yerde de Emir Subaylı yaptım. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yaptım. Türkiye'nin gününü, Osmanlı dönemini, ayaklanmaları ve bugününü, sıkı yönetimi, normal dönemi, demokratik dönemleri, demokrasi diye milletin önüne koyulan, esasında demokrasi olmayan, kandırılmış sistemleri çok iyi yaşadım. Masanın her tarafında bulundum.
Yani hem sistemi iyi tanıdınız hem de halkı iyi tanıdınız.
Halkı da iyi tanıdım, sistemi de iyi tanıdım.
Evet. Ve uygulamayı gördünüz.
Meselelerini, tarihi derinliklerini, iç ve dış boyutlarını çok iyi okudum, çok iyi gördüm.
Evet. Sonra siyasete atıldınız.
Siyasete atılmam da apayrı bir şey. Beni siyasete attılar, ittiler. Ben siyaset yolunda...
Böyle planınız yok muydu?
Hiç planım yoktu, hiç hedefim yoktu. Ve ben siyaset değil, emekli olunca İzmir'e yerleşip her Egeli'nin hayalinde olduğu gibi orada olup Alaşehir'de bir tavuk çiftliğim olsun, İzmir'e gideyim geleyim böyle bir yaşamı. Ve onunla ilgili de planlarımı yapmıştım. Beni ne yazık ki ismini burada vermeyeyim. Bazı siyasi odaklar, sabateist güçler, masonik odaklar ve patron ve baron boyutlu ve baronların temsilcisi olan Ahtapot'un Kolları kitabımda çok açık seçik ismen de söyledim. Evet. Bazı kişiler beni mağdur ettiler. Beni sürdürdüler Ankara'dan. Kayseri'ye tayin ettirdiler. O zaman bir körfez, birinci körfez savaşı çıktı. Emeklilikler kapalıydı. Ve beni mağdur ettiler. Askeri mahkemelere verdiler. Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde yargılanan, Doğru Yol Partisi'ne siyasi telkinde bulunmaktan yargılanan, hüküm yiyen tek adam benim. Ben bunu Sayın Demirel'e de söylemiştim. Siz Doğru Yol Partisi'nden dolayı hiç yargılanmadınız. Yargılanan tek adam benim. Siz Adalet Partisi'nden dolayı yargılandınız diye. Beni yargıladılar ve sonra mağdur ettiler. Alnıma yazılmış rahmetli Özal Nur İçinde Yatsın Ahlan Kahveci. O zaman 1991 yılında uygulanan yargı denetiminde ön seçim ve bilahare tercih sistemi.
Evet.
Daraltılmış bölgeyi uyguladılar. Ben Doğru Yol Partisi'nin genel merkezin aldığı yargı denetiminde ön seçimine katıldım. 3 milletvekili çıkaracak bölgede 1 oyla 4. oldum. Ama 6 kişilik listenin içine girdim. 6 kişilik listenin içinde 4. oldum. Milletvekili olmam için, başa gelmem için tercih kullanmam gerekiyordu. Tarlada tütün, bağda üzüm, Tevfik Diker'dedir gözüm. Telefon ederseniz sesimle, mektup yazarsanız yazımla, Ankara'ya gelirseniz güler yüzümle yanındayım, yanınızdayım canım hemşerilerim. Bu çetelerin, bu mafyaların hakkından ben gelirim. Bunların hesabını ben sorarım. Bunlar sizin adınıza ben gerekeni yaparım. Bana besmele destekliği mührünüzle mühür verin, elime mazbata verin, gönderin beni Ankara'ya dedim. 20 bin üzerinde tercih oyuyla beni aldılar, en başa koydular ve milletvekili seçtiler.
Yani halk bir teveccüh göstermiş yani size.
Evet, evet, evet. Yani bakın, burada gerçek demokrasinin bütün boyutları var. Hı hı. Halk var.
Doğru.
Aday belirlemede yargı denetimi var.
Evet.
Ve partinin bütün misyonu ve temsilcileri oy kullanıyor. O çıkan liste halkın önüne koyuyor. Halk orada da değiştiriyor. Nitekim beni getirdi, başkaları elendi ve... Mesela biz o kadar tercihten fazla oy aldık ki o zaman SHP vardı. SHP Manisa 2. bölgede milletvekili çıkaramadı. 3-0 yaptık.
Yani aslında yeri gelmişken bu sistemin önemi ve demokrasi açısından aciliyetini de vurgulamış olalım, değil mi?
Efendim şunu söyleyeyim. Katılımcı demokrasi çok yüce bir demokrasidir. Demokrasinin vazgeçilmezi katılımcılık olmalıdır.
Tabii.
Katılımcılık. Yani liderlerin iki dudağı arasındaki sistemle, aday belirlemeyle katılımcı demokrasi olmaz. Halksız demokrasi olmaz. Ne yazık ki şimdiki siyaset çok pahalı ve paralı oldu.
Çok doğru, ne yazık ki.
Ne yazık tekrar ki.
Sizin hayatınızdan devam edelim o zaman. Siyasete atıldınız.
Evet, siyasete atıldım. Doğru Yol Partisi'nden milletvekili oldum, geldim. Zaten gelir gelmez ilk meclisin açıldığının birinci ayında Şahin oldum. Hatırlarsınız o yolları. Bir vergi affı çıkarıldı. Vergi affına ben karşı çıktım. Niye karşı çıktım? Yani vergisini verenin suçu ne ki sen vergi affı çıkarıyor? Gerçi şimdi de vergi affı devam ediyor. Ondan sonra hep devam etti. Çok ilginçtir. Merkez sağcı, demokratik solcu veya muhafazakar, milliyetçi muhafazakar, muhafazakar demokrat. Herkes vergi affına sarıldı. Bence ben vergi affına karşıyım. Niye karşıyım? Çünkü vergi borcunu zamanında ödeyenin taltif edilmediği bir sistem nasıl demokratik olur? Nasıl gerçekçi? Nasıl adil olur?
Bundan dolayı mı Şahin oldunuz?
Efendim?
Böyle mi başladı ya da?
Yani ben vergi affına karşıydım. Bundan şu bakanı destekleyecek, şu şirket istifa edecek diye ben karşı çıktım ama yani o kadar ilginç ki bu işin boyutları. Biz o zaman karşı çıkan rahmetli bir kısmı tabii. Coşkun Kırca, Hasan Ekinci, Baki Tuğ, Tunas Titiz, Tevfik Diker, biz 7 kişi karşı çıktık. Bu 7 kişinin içerisinde yepyeni ilk defa taze siyasetçi Manisa'da tercihlerle gelmiş, Ankara'yı fazla bilmeyen, siyasetin Ankara'daki Bizans oyunlarını bilmeyen bir Tevfik Diker, bir halk çocuğu.
Tabii,
bir taban çocuğu olarak bilmeden ben inancın doğrultusunda karşı çıktım. Bana bir gün birisi çekti, dedi ki bak bu 7 kişisiniz ama bunların 6'sı dedi bu mesajı niye veriyor biliyor musun? Bunlar yakında bakan olur, yanında. Yani bu siyasetin gereğidir. Ama sen dedi inanarak yapıyorsun bu işe, ben görüyorum. Hakikaten o büyüğümün dediği çıktı. Hepsi bakan oldu. Genel başkan yardımcısı oldu. Hiçbir şey olamayan ben oldum.
Ama halkın...
Ben vergi affına karşı çıktım ve hala karşı çıkıyorum.
Ama halkın gönlünde de taht kurmuşsunuz değil mi?
Efendim bunu ben iddia etmem yersiz. Şimdi yakında 30 Mart'tan sonra AB fonundan destekli bir anket yapılmış. Bir üniversite, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerinde, merkezde, beldelerde ve köylerde yaptıkları anketin içerisinde bir tek de şu soruyu koymuşlar. Son 20 yılda en çok sevdiğiniz ve güvendiğiniz siyasetçi kim? Açık ara Tevfik Diker ben çıkmışım.
İşte o zaman bu da beni haklı
çıkartıyor. Ki ben 15 yıldır siyasette yokum.
Evet. Buna rağmen.
Yani ben 15 yıldır sivil toplumda, yolsuzlukla mücadelede ve yazar, araştırmacı yazar olarak varım.
Tabii.
Kitap yazarak varım, köşe yazarak varım. Şimdi hangi konuya dokunsanız bende malzeme çok. Bakın. Tabii. Ben şu anda A9 kanalını bana açtınız, ekranınızı açtınız ama diğer kanalların ne yandaş ne candaş beni kapattılar bu kapıları bana. Niye biliyor musunuz? Ben Kurtlar Medyası kitabıyla ve baronların ipliğini pazara çıkardım da ondan.
Evet.
Niye? Neyse, siyaset kısmına gelelim. Doğru Yol Partisi'nde Çiller dönemi öncesi genel sekreterlikte Türkiye'de ilk kadın başbakanı destekleyen ve genel sekreteri olan karşımızda
Tevfik'ti.
Evet, bir bayanı, bir kadını destekledim. İnanarak destekledim. Ve genel sekreter oldum. Ondan sonra zaman zaman Çiller ailesiyle de ters düştüm. İşte evet, bunda da var bazı konularla. Evet. Çünkü benim yolsuzlukla mücadeleye bir hassasiyetim var. İyi bir vatanseverim, iyi bir hayırseverim. Duruşum var. Dobra dobrayım. İkna edilmem lazım. Bir konu ikna edilmediği zaman rahatsızlık duyuyorum. Yeni Türkiye'ciyim, büyük Türkiye'ciyim. Asker kökenliyim ama demokrat tevfiyim.
Ne güzel.
Sandık iradesine son derece saygılıyım.
Evet.
Ve demokrasinin katılımcı olmasını istiyorum. Daraltılmış bölgeden yanayım. Tercihli sistemden yanayım. Tekrar bu sistem gelmeli ve kazandırmalı, ondan yanayım. Halkın ilk ve son seçen halk olmalı diyorum.
Çok
İlk
doğru
ve son seçen halk olmadığı bir sistemde işte görüyorsunuz. Öyle milletvekilleri seçiliyor ki seçildiği bölgeyi tanımıyor. Mesela Balıkesirli'yi Urfa'dan gösteriyorsunuz. Urfalı'yı İstanbul'dan gösteriyorsunuz. Muğla'ya Çanakkale'liyi getiriyorsunuz. Olmuyor. Daraltılmış bölgede benim için herkes bilirler. Ben yolda yürürken gördüğüm zaman Ayşe bacının kaç çocuğunun olduğunu, sünnetini ne zaman yaptığını, kayınvalidesinin de arasının onun nasıl olduğunu çok iyi bilirim. Hı hı. Yani bu kadar halkı iyi bilirim.
Evet,
bileceksiniz.
Tabii.
Yani tabii Türkiye'de çok şeyi tartışmamız lazım. Bakın ben çok önemli bir şeyi daha burada paylaşmak istiyorum. Milletvekilleri ve parlamentolar arası dostluk grupları oluşur. İlk
evet.
milletvekili seçildim geldim Ankara'da parlamentolar arası dostluk grubunu da Hollanda grubunu seçtim ben. Türk-Hollanda parlamento dostluk grubunu seçtim.
Neden Hollanda?
Avrupa ve çağdaşlık batı orada özgürlük ve demokrasi normları çok gelişmiş geldiği için orayı daha iyi yaşamak istedim.
Evet.
Daha iyi görmek istedim. Finlandiya, Norveç, İsveç ve Hollanda, Danimarka bantındaki ileri demokrasi çok ilgimi çekiyordu.
Evet.
Hollanda dostluk grubu Türkiye'ye geldi ve benim odama gelen parlamenter çok ilginç. Benimle beraber bir gününü geçirdi ve bir gün sonra bana dedi ki ben seni Avrupa'ya götüreceğim, beynini ölçtüreceğim, seni ölçtüreceğim dedi. Hayrola neden dedim. Akşama kadar benim kapımın önü dolu. Dolu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen. Benim bir kulağımda bir telefon, bir kulağımda öbür telefon. Bir taraftan yazıyorum. Ufacık oda, sekreterim geliyor, danışman o yardım ediyor. Halk birer birer dinliyorum. Dedi ki bu nedir ya bu ne bu? Sen nasıl parlamenterlik yapacaksın? Parlamenter demokraside bu senin yaptığın yok. Yok sen Türkiye'de değil. Ben dedim önümdeki insanlar azalırsa paniklerim ya. Beni sevmiyorlar mı? Ne oldu derim derim. Ben dedim tercihle geldim. Ayrıca ben milletvekili olarak arzualcilik yapıyorum. Hastaneye takip ediyorum. Hastaneye yerleştiriyorum. İş ve işçi bulma kurumu göre yapıyorum. Muhtarlık yapıyorum. İl genel meclis üyeliği yapıyorum. Milletvekili yapıyorum. Ben kanun teklif rekortmeniyim. Bölgesine en fazla giden milletvekiliyim. Evet. Her hafta gidip gelen benim. Ve genel sekreterim. Ve yöneticilik yapıyorum. Anayasa komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, KİT komisyonu üyesiyim. Denetimde en fazla soru önergesi veren benim. Kitabım da var deyince artık koptu. Ben dedi böyle bir insan tanımıyorum. Seni götüreceğim Avrupa'ya aktaracağım dedim. Ve ben ona sordum. Siz kaç dönem parlamentersiniz? İki dönem. Sizin odanıza kaç kişi geliyor dedim. Benim odama iki dönem. İkişer dakikadan dedi. İki kişi geldi. O da telefon ettiler. Bir üst mahkemeye, yargıya dedi talip olmuşlar. Referans olarak beni gösterebilir miyim diye sormaya geldi. Onun dışında gelmez dedi. Evet. Ben çok açık söylüyorum. Seçim bölgeme ne kadar gittiysem, cenaze törenlerine ne kadar katıldı, ön safta olduysam, cenazeye ne kadar toprak attıysam, düğünlerde ne kadar oynadıysam, ne kadar altın ve üzerime düşen zarf verdiysem, halkla ne kadar çok iç içe olduysam, halk beni sevdi.
Evet.
Halk kanun teklif rekortmeni oldum diye hiç alnımdan öpmedi. Yolsuzlukla Mücadele Derneği kurucu genel başkanı oldum diye takdir almadım. Orada da çok önemli bir şey anlatacağım. Hollandalı parlamenter işte dedim ya iki kişi gelmiş. Bizde dedi parlamenter demokraside bu yoktur dedi. Yani bunların hep ayrı
iş bölümü.
Evet doğrudur. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen milletvekilini ne yazık ki seçen de onun sadece yasama faaliyetlerine seçtiğini ve icrayı ve hükümeti denetlemekle görevli olduğunu, denetim sisteminde olduğu görevini unutuyor. Ne kadar işle ilgilenirse, ne kadar üzüm politikasıyla ben ilgiliysem beni o kadar çok severler. Bağ bağ gezmem lazım, sergi yerlerini gezmem lazım, üzüntüyle bir olmam lazım. İşte bizim sistemimiz bu. Bu sistem gerçek demokratik bir sistem mi? Çağdaş mı? Avrupa'yı
evet,
mı? Onu sorgulamak lazım.
Evet,
ama kurumsallaştırmadan, altyapıyı hazırlamadan bunları da ortadan kaldırırsanız halkı kötü yerlere itersiniz.
Tabii.
Halk rüşvetçinin, aracının, tefecinin ve başkalarının eline düşer.
Evet.
O bakımdan demokratik parlamenter sistemi bütün organlarıyla, bütün yapılarıyla, bütün kurumsallarıyla sağlama almak, işletmek lazım. O yasal düzeni kurmak lazım.
Evet. Ama siz şimdi, milletin vekilliğinden bunu anlıyordunuz ve bunu yaptınız.
Onu anlıyorum, hala onu anlıyorum. Tabii. Çünkü düzen ve sistem, güzel bir şey yapmışsın. Düzen ve sistem Avrupa'daki sistem gibi değil ki.
Tabii ki, tabii. Sistem yani, farkı var. Halk, toplum farkı var. Toplum, halk, kültür farkı
halk
var.
Halk beni muhtar gibi görüyor. Halk tabii, beni dilekçe yazdıracak bir dilekçe memuru gibi görüyor. Hı-hı. Halk derdin en kolay bana. Benim hiç telefonlarım kapanmaz. Halk bana çok kolay ulaşıyor.
Ama işte burada tevazunun, halkla iç içe olmanın, halk insanı olmanın da önemi büyük. Yani kimi, yani bazı kişilerde vardır ki dediğiniz gibi telefonunu da kapatır, mesafe koyar. İstediği kadar halk yazdırmak istesini yazmaz. Öyle değil mi? Bu kişilik yapısıyla da alakalı. İşte zaten evet, halkın teveccühü de bu yüzden.
Tercih de ondan. Tabii ki. Ama bakın, demokratik parlamenter sistem Avrupa normlarıyla var olursa
ve
o sistemde, o sistemde seçen de seçilen de kazanır. Hı-hı, şimdiki evet, bizim sistemde ben mecburum böyle olmaya. Evet. Halkın önünde olmam lazım. Halka sahip olmam lazım.
Evet.
Yani fakir fukara garip gürabanın cebine uzanan eli deşifre etmem lazım.
Doğru, tabii.
Sistem çalışsa etmese bana iş kalmaz.
Evet. Şimdi gelelim.
Yolsuzlukla ilgili evet, derneği kurduktan sonra çok ilginç bir olay yaşadım. Bakın bu kitapta da var. Clinton ABD başkanıydı. Ve Albright Dışişleri Bakanı'ydı. Hı hı. Al Gore başkan yardımcısıydı. Ve benimle Amerika'nın National Democratic Institute'sünün Orta Doğu Koordinatörü Thomas Berry'i 4 defa temsil ettirdiler. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Hı hı. Amerika beni anladı. Amerika beni tanıdı. Hı hı. Amerika benimle ilgilendi. Ülkeme gelince ne yazık ki siyasi parti genel başkanlarından rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun dışında kimse ilgilenmedi. Ben bütün partilere, hatta ve hatta genel sekreterini yaptım, Sayın Çiller'e bile mektup yazdım. Yolsuzlukla Mücadele Derneği'ni ve hedeflerimizi ve ne yapmak istediğimizi paylaşmak istiyorum diye mektup yazdım. Bütün STK'lara yazdım. Bütün partilere yazdım. Önemli kurum ve kuruluşlarına yazdım. Barolara yazdım. TOBA yazdım. Diyanet'e yazdım. Siyasetçilerden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu makamında bizi kabul etti. Bir de Sayın Bahçeli başbakan yardımcısı olarak bir yarım saat kabul etti. Onun dışında başka kabul görmedik. Ama yolsuzlukla mücadeleye en büyük desteği, kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Kamu adına, ülkem adına, temiz siyaset adına buradan kendisine hürmet ediyorum, saygı sunuyorum. Allah'ım ona kötü gün göstermesin. Genelkurmay'ın zamanın başbakan, şey, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu.
Kıvrıkoğlu, evet.
Genelkurmay kapısını açtı, kapılarını ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği kurucu heyetini başkanlıktaki kabul etti. Ve o zaman şöyle dedi. Hatırlarsınız dedi, medyada tartışıldı. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Genelkurmay Başkanı olduğum ziyarete gittim. Bütün protokolü çiğnedim. Bu nedir dediler dedi. Ben orada dedim ki bu benim gidişim oraya çetelerle mücadeleye destektir dedi. Ve beni de başkanlığındaki heyeti de kabulümde şunu söyledi. Sizi de Genelkurmay Şeref Salonu'nda kabulümle Yolsuzlukla Mücadeleye destek mesajı veriyorum dedi.
Çok güzel.
Ben bu mesajlardan sonraki kısımlarını tabii sorularınızla devam ederim ama çok önemli bir görev yaptım bilinciyle memleketime gittim.
Evet.
Burada çok acı bir şey yaşadım. Alnımdan öpüleceğini zannettim. Herkes benden kaçtı, korktu. Bir tane yaşlı büyüğüm geldi yanıma.
Halktan mı bahsediyorsunuz?
Evet.
Nasıl, bu neye bağlıyorsunuz?
İşte onu anlatacağım.
Evet.
Halkta iki şey var, kusura bakmasınlar. Halk bu konuda ayıbı alkışlıyor. Halk acaba korkuyor, bir kör kurşun yanında olur mu, benim de o kurşun bana da gelir mi diye. Bana bir büyüğüm dedi ki, kör kurşun çok ucuz oğlum, dikkat et dedi.
Evet.
Yani bu konuda buna mesela Sami Selçuk Bey'in de, hı hı, eski Yargıtay Başkanı'nda çok değerli kitabında önemli tespitleri vardır. Onun tespitidir bu. Ne yazık ki acıdır, halkımız ayıbı alkışlamıştır diye, alkışlıyor diye. Yolsuzlukla mücadele Türkiye'de her siyasi partinin her seçim öncesi çok önemli vaadidir. Ne yazık ki hortumcunun rengi olmaz. Hortumcu, bir bakarsınız iki dardakine göre kimi zaman mavi renkte çıkar karşınıza, kimi kırmızı çıkar, kimi yeşil çıkar. Yani
katılmakla birlikte şu an başka bir soruya geçmek istiyorum.
Buyurun.
Yeni Türkiye'den bahsettiniz bize. Bize yeni Türkiye hayaliniz, yeni Türkiye'den ne anladığınızı anlatır mısınız?
Yeni Türkiye benim hayalimdir, hedefimdir. Ve evet, bunu Türkiye'de ilk söyleyenlerden ve yazanlardanım. Bunlar arşivlerde var. Yeni Türkiye'den ne anlıyorum?
Programımızın konseptini de göz önünde bulundurarak birlik zamanı biliyorsunuz siz de ifade ettiniz
evet,
zaten.
Yeni Türkiye zaten nasıl? Yeni Türkiye'nin evet. hedefi birlik demek. Evet. Yeni Türkiye, büyük Türkiye birliğini sağlamış Türkiye. Evet. Bölünmüş, parçalanmış, birbiriyle her gün itişen, kakışan, birbirini yok eden, birbirinin parasına göz diken, canına malına göz diken, komşusu aç iken tok yatanların olduğu veya fakiri fukarası garibi kurabağı çok olan bir Türkiye yeni Türkiye olamaz ki. Tabii. Yeni Türkiye Hakkari Zapsuyu'ndan Edirne'deki Meriç'e kadar, Sinop'tan Anamur'a ve Türkiye'nin her karış santimetresindeki toprağın üstünde yaşayan her insanın aynı eşit platformda, eşit konumda olması, aynı hissi duyması, yani Türkiye sevdalısı olması. Bakın, hı hı. Türkiye vatandaşı, Türkiye sevdalısı olmak başka bir şey. Evet. Irkçılık, şövenlik tabii, başka bir tabii. şey. Bölücülük başka bir şey. Ben Türkiye vatandaşlığı, anayasal vatandaşlığı çok önemseyen ve Türkiye'de yaşamaktan gurur duymanın mutluluğunu yaşayan bir yapının yeni Türkiye'sinden.
Peki,
bu yeni de, Türkiye'de evet, sonra, asker demokrat olacak, çağdaş olacak. Doğru. Bu yeni Türkiye'de darbeci paşa istemem, evet. junta istemem, hortumcu istemem, iç ve dış lobilere destek veren istemem, holding paşası istemem. Büyük Türkiye'nin parası kıymetli olacak, vatandaşı mutlu olacak. Vatandaşın fakirse bile eline vereceğin kağıtla Türkiye'de çapa tıp fakültesinde muayene olabilecek, istediği profesörde muayene olacak. Rahmi Koç, Türkiye'de ne kadar sağlık imkanına sahipse parasıyla, devletin imkanıyla fakir, fukara, garip kurabağa da aynı statüde olacak. Yeni Türkiye bu. Yeni Türkiye'de gece yatağınıza yattığınız zaman sabah nasıl kalkacağım, çocuğumun okul durumu ne olacak, taşımalı eğitimde dağdan inerken çocuğum ayılarla karşılaşacak mı, tacizciyle karşılaşacak mı düşünmeyecek. Dağın en zirvesindeki mezradaki bir vatandaşın çocuğunun okuma hakkıyla ulaştığı imkanlarla İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeki Ayşe kardeşiminkinin çocuğuyla aynı olacak. Yeni Türkiye bu olacak. Yeni Türkiye, büyük Türkiye elektrik sorunu çözmüş. Ne bileyim ben, yerin altındaki bütün kaynaklarını en iyi şekilde canları emniyete almış. Böyle facialarla karşılaşmamış bir Türkiye olacak. Yüksek teknolojisi olacak. Bilgi teknoloji en yüksek seviyede olacak. Üretecek, çalışacak. İşçi patronunu, patron işçiyi koruyacak, kollayacak, sevecek. Evet. Yani A partisi B partisini itham ederken demokratik normda kalacak.
Tabii.
Ve kimse kimseye küfretmeyecek. Ve bölücülük olmayacak. Bu memleketin kaynaklarını beraber paylaşacağız, beraber yaşayacağız, havasını beraber. İstanbul Boğazı'nı, Uludağ'ı, Erciyes'i, Antalya'yı, Alanya'yı, Kumu Plajı, Karadeniz'i, Doğu'yu, Nemrut'u, Ağrı'yı, güneşin doğuşunu, batışını beraber yaşayacağız. Kürt, Türk, Ermeni bunlar yok. O insanların kendi kimlikleridir. O onunla mutlu olsun. Zaten, ama herkes evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla mutlu olacak.
Yani zaten rahmetli Atatürk de bunu söylememiş miydi? Yani bahsettiği şey ne mutlu Türk'üm diyerek bahsettiği şey Hars milliyetçiliği değil miydi? Yani orada bir ırk milliyetçiliği, etnik köken ayrımcılığı bence yoktu.
Şimdi kültür beni bir yere taşıdınız. Çok teşekkür ediyorum. bakın ben siyasette 93 yılında Doğru Yol Partisi'nde ve SHP hükümetindeki dönemde bölgeye gitmiştik. O zaman da orada terör had safhada üst seviyedeydi. Yani çok acı haberler geliyordu. Bölgeyi dolaştım ve bölgeden sonra hiç unutmam Hatay'da bir kongrede bir konuşma yapmıştım. Sonra bunu televizyonda da yaptım konuşmada. Müsaade ederseniz tabii, onu çok buyurun. Açık tabii. anlatayım. Hatay niye konuşma yeri seçtim? Hatay'da Arap var.
Evet. Kozmopolit bir yer değil mi?
Evet. Yani çan sesi var.
Doğru.
Kilise var, havra var, evet. ezan sesi var, hepsi
evet.
var.
Evet.
Arap var, Süryani var, Şafi var, Ermeni var. Ne ararsanız var değil mi? Var.
Tabii ki.
Türkmen var, hepsi var. Hepsi var Hatay.
Hatay deyince bu geliyor akla. Evet.
Aynen öyle. Kürt kökenli de var. O nedenle orada bir konuşma yaptım. Orada yaptığım konuşmayı kısaca size burada anlatmak istiyorum. Benim evet. oğlumun adı Mehmet.
Evet.
Mehmet, nedir bu Mehmet? Bu Mehmet'i kısaca bir anlatayım. Hı hı. Benim adını aldığım dedem Manisa'nın Alaşehir ilçesi Uluderbent'ten Bozdağlar'dan. Hatay Yayladağ Çakı Köyü'ne gitmiş. Ha evet. o zamanlar. O zamanlar Hatay Türkiye topraklarında değil. Evet. Gittiği yıllarda. Ve orada Yavuz Sultan Selim'in yaylada ordu dediği, Mısır seferini yaparken yerleştirdiği Türkmen Dudu ile evlenmiş. Yani o boydan gelen Türkmen Dudu ile evlenmiş.
Evet.
Rahmetli babam olmuş. Babamın adı Mehmet. Tevfik. Mehmet Tevfik. Annemin babası Horasan'dan gelen Kacar yörüklerinden. Kacar yörüklerinden. Hı hı. Horasan'dan çıkmışlar Toroslar, işte Ziyanlar, Sarıgöl, Alaşehir, Yılancıgırı derken Manisa'da gelmiş ve annemin babası Yörük Ahmet Kacar Yörüğü Alaşehirli bir yerli kadınla evlenmiş. Annem Cemile olmuş. O Cemile ile Mehmet'ten evlenen o Mehmet'ten saydığından ben oldum Tevfik. Benim eşimin babası Erzurum, Olur Orman Ağzı köyünden. O çıkmış Manisa'lara kadar gelmiş 6 yaşındayken. O hatırlayın Kazım Karabekir Paşa'nın evet. O çocukları, yurtlarını terk edenler, kimsesiz kalanlar, işte Tokat, evet. Türkiye'nin dört tarafına Manisa'ya gelmişler.
Evet.
Ve Alaşehir'de evladı Fatih Han, Selanik'ten gelme, Saruhanlı Mürüvvet'le evlenmiş. O ikisinin evliliğinden de Sevim olmuş. Bu Sevim'le Tevfik'ten de Mehmet oldu. Şimdi bakın bu Mehmet. Ne Mehmet bu Mehmet? Ne mutlu Türk'üm diyene Mehmet bu Mehmet.
İşte budur diyorsunuz.
Atatürk'üm Mehmet'i. Tabii. Dediği bu.
Evet.
Türkiye'nin bütün coğrafyasından bilmeyenlere göre bu coğrafya Kürt, Arap, Türk, Rum bütün bu topraklarda yetişmiş ama Cumhuriyet'in bu ülkenin, bu vatanın insanları olmuş, insanların evlatlarının bir araya gelmesiyle gele gele Mehmet'e geldi iş. Benim öz be öz amcamın kızı Manisa Alaşehirli, öz be öz amcamın kızı hemşire çıktı. O zaman Cizre, Şırnağa değil Şırnak ildiydi. Mardin'e bağlıydı. Cizre'den yardımcı aşiretten Galip'le evlendi. E şimdi
halkımız, Hafize, milletimiz budur yani değil
efendim,
mi?
Evet. Onların çocukları hepsi, benim yeğenlerim evet. Ne? Evet. Yani şimdi burada birbirine? Türk, Kürt. Tabii. Yani bunu ayırırsanız, bölerseniz siz dışarıda yıllardır kurgulanan, yıllardır yapılanan, ucu başka yerlerde olan, çok uzaklarda olan ucu bu Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu bölen parçalan, böl parçala, yurt ve yönetin planına ve projesine destek olmuş olur. Tabii. İşbirlikçi olmuş olursunuz.
Çok doğru.
Bakın bölünmeye hayır,
evet,
bölücülüğe hayır.
Evet.
Demokratik, katılımcı demokratik hakların herkese eşit verilmesine evet, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti evet. Vatandaşlığına, anayasal vatandaşlığa evet, yeni Türkiye'ye ve büyük Türkiye'ye evet. İşte birlik zamanı bu. Evet. Gelin burada bir olalım.
Tabii.
Gelin bir olalım.
Peki efendim siz de yakın tarihte bizzat mutlaka çok tanık olmuşsunuzdur. İşte Türkiye üzerine oynanan oyunlara baktığımızda ya işte Alevi-Sünni çatışması yapmaya çalışmışlardır. Ya Türk-Kürt. Eskiden 12 Eylül öncesinde zaten sağ-sol. Hep böyle bir şeyleri kızıştırarak, böyle kampları ayırarak insanları bunun üzerinden bir toplumsal ayrışmaya sebep olmaya çalışmışlardır. Bu hep böyle oldu. Yakın tarihimizde de maalesef işte 84'ten beri zaten bölgede terör var Güneydoğu'da. Son zamanlarda da bu Kobani olaylarından sonra biliyorsunuz bir iç ayaklanma tarzı demeyeyim ama buna benzer bir şey yapmaya çalıştılar. Bunlar körükleniyor. Bir yandan da tabii devam eden çözüm süreci var. Biz elbette ki her şeyden önce Kur'an'a dayalı bir bakış açısıyla bakıyoruz ve diyoruz ki hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü söz konusu olamaz. Aynı sizin az önce ifade ettiğiniz gibi.
Şükür elhamdülillah Neslim Hanım. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammedin abdu ve resulü diyen her kulun kardeş olduğunu ben söylemedim ki.
Evet.
Peygamberimiz söyledi.
Tabii. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Az önce
efendim bakın. Gerçek Müslüman bir başka Müslümana, kardeşine, kendisine yapılmasını istemediğini yapmaz.
Evet.
Bu kadar açık.
Evet.
Şimdi burada petrol var, su var, hı hı. Yeraltı kaynakları var, başta petrol var. Bu bölgenin stratejik konumu var. Türkiye'nin bir de bu stratejik konuda çok önemli, elinde iki tane önemli Çanakkale ve İstanbul Boğazı var.
Evet.
Petrol kadar önemlidir.
Tabii.
Hani Rusların sıcak sulara denize
tabii,
açılması,
tabii.
Yunanlıların Megale İdeası, Suriye'nin Büyük Suriye, bütün bunları yok sayarak
İsrail'in İran'ın vaat edilmiş toprakları.
Tabii İran'ın tabii vaat edilmiş topraklar, İsrail, Yahudiler ve İsrail devletinin kuruluşu, İsrail orada kaç yılında kuruldu, nasıl kuruldu, ne edildi. Bütün bunları yok sayarak siz bölgeye okumaya kalkarsanız yanlış okursunuz. Yanlış okursunuz ve Türkiye zaten zayıfladığı zaman Türkiye bölünecek duruma getirmeye çalışırlar.
Evet.
Sevr'i çok iyi okumanız lazım.
Evet.
Bakın Amerika Lozan'ı tanımadı. Evet. Amerika Sevr'i tanır.
Doğru.
Bunları bileceksiniz. Evet. Bunları bilmeden Los Angeles'ta da, Kiev'de de, Moskova'da da, Londra'da da, Brüksel'de de, Paris'te de her an Orta Doğu üzerine, Müslüman ve İslam coğrafyası üzerine ve Türkiye üzerine daima plan yapıldığını hep bileceksiniz. Ellerine geçirdikleri ilk fırsatta Sevr'i devreye sokmak istediklerini bileceksiniz. Bunu bileceksiniz. Bunu kim bilecek biliyor musunuz? Şükür elhamdülillah Müslümanım diyen bilecek. Tabii. Türk'üm diyen bilecek. Tükürdüm diyen bilecek. Bu topraklarda yaşayan ve bu coğrafyada hakkı olan herkes bunu bilecek.
İşte bundan dolayı da birlik olmamız gerekmiyor mu?
Evet. Bölünür, parçalansan yutulursunuz. Gelin evet, birlik olalım.
Rahmetli Atatürk yine buna dikkat çekmemiş miydi geçmişte?
Evet. Tabii. Atatürk'ün mesela Diyarbakır'da da asılmıştı bu. Hı-hı. Atatürk'ün Vanlı, Erzurumlu, Diyarbakırlı. Biz aynı damarız. Hı-hı. Aynı cevheriz. Bu ifadeleri de zaten bundan dolayı vardır. Atatürk Türk milliyetçiliğini veya Atatürk milliyetçiliğini bölücü ve ırkçı, şovenist olarak algılamamak
tabii,
lazım.
Tabii tabii.
Yani o bir vatanseverlik duygusunun üzerine.
Az önce sizin de ifade ettiğiniz ne mutlu Türk'üm evet, anlayışı içerisinde
evet,
bu.
Evet.
Asla
evet,
bir etnik.
Yani vergisini veren.
Evet.
Vergisini veren, askerlik görevini yapan ve yani bu ülkede her türlü vecibesini, anayasal haklarını kullanan ve sorumlulukları yerine getiren bir vatandaşın kökeninin, dininin, mezhebinin farklı olması ifade edilmemeli. O, ona saygı duyulmalı. Ona sadece saygı duyulmalı. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, tek devlet, tek bayrak.
Çok
bu
önemli.
Konuda evet, evet, ayrımcılık yapılmaz.
Evet.
Türkiye bölünmez. Kimse bölünmez. Bakın hiçbir sade, akıllı, sağduyulu Kürt İstanbul'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Manisa'dan, ne bileyim ben, Bursa'dan, Erciyes'ten, Ankara'dan, Çankaya'dan vazgeçmez. Çünkü vazgeçmez hakkı da var. Yani ayrı bir Kürdistan kuracaksınız. Onu oraya göndereceksiniz. O orada olacak, gelecek. Yani İstanbul'dan tasını tarağını gitti. Hayır. Onun da İstanbul'da hakkı var. Benim de hakkım var. Evet. Sizin de hakkınız
gayet
var. Yani buna böyle bakmak lazım.
Zaten terör Kürtlerin, örgütü Kürtlerin de temsilcisi
Kürtleri,
değildir değil mi?
Kürt vatandaşları dışlamak yanlış
asla,
bir şey. Ama ki, bölücü örgüt ayrıdır.
Tabii.
Bölücü örgütün maşaları, işbirlikçileri ayrıdır.
Bölücü örgütte hiçbir zaman Kürt halkımızın temsilcisi
değildir. Kesinlikle olamaz.
Evet.
Bakın zaten bölgedeki evet, sandıktan çıkan iradeye bakın.
Tabii doğru.
Yani AK Parti niye çok oy alıyor? İşte o sağduyulu, inanan Müslüman Kürtlerin ve bölünmemek isteyen ve Türkiye, büyük Türkiye, yeni Türkiye diyenlerin oyunu alıyor.
Bu söylediğiniz çok doğru. Buna bir örnek vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın demokrasiye vurgu yapan, kardeşlik, barış, hoşgörüye vurgu yapan izahları vardı. Bu açıklamalarından sonra da nitekim oy oranlarına baktığımızda %9.6'lar zannediyorum. Yani %10'a yakın bir oy
yani
potansiyeli gördü.
Yani o mesajlar karşılık buldu.
Buldu.
Ama samimi miydi?
Sonra, Kobani olaylarından sonra halka sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Efendim, Kobani bahane.
Bahane, haklısınız, katılıyorum. Ve onun hemen ardından yapılan kamuoyu yoklamalarında oylarının %5.7'ye düştüğünü gördük.
Düştü. Evet.
Bu benim önemli, bu söylediğinizin evet, göstergesidir o açıdan.
Bu Ahtapot'un Kolları kitabımın en son bölümünde de
evet,
Kobani ve o olayları da çok net işledim biliyorsunuz. Yani o konuda da bir şeyi çok açık söylemek lazım. Bakın ben bir şeyi burada kamuoyunun önünde çok açık soruyorum. IŞİD.
Evet.
Neden İslam adına gidip Yahudilerle, İsrail'le savaşmıyor da Müslüman Kürtlerle savaşıyor veya oradaki Müslüman Araplarla savaşıyor? Tarikatları veya cemaatleri farklı olabilir veya mezhepleri farklı olabilir ama sonuçta şükür elhamdülillah Müslümanım diyor. Hı. Anne Allah'a, aynı hı, kitaba, aynı peygambere inanıyoruz ve Müslümanım diyor. Niye Müslüman Kürtlere, Müslüman Araplara, Müslüman Türkmenlerin üstüne gidiyor da ve orada hatta can alıyor da niye gidip de İsrail'le, İsrail şu anda çok rahat bakın. Hı-hı. Hiç sorunla kalmadı. Evet. Hamas bile roket atmıyor, füze atmıyor ve şu anda İsrail çok rahat, huzurlu orada yaşıyor.
Çünkü bir planın parçası diyorsunuz bu olay. Ama aynı zamanda tabii ki ateist PKK örgütünün de, terör örgütünün de üzerine gidiyor. Yani bu da var.
Şimdi efendim ateist evet, PKK örgütünün ateist, arkasında ne? Bakın
Ya ben tabii burada eşit destekçisi olarak konuşmuyorum. Yeri gelmişken söylüyorum.
Yurt dışı ve okyanus ötesi ve Pentagon ve CIA ve Washington ve baronların ve üst yapının dünyaya bakışını ve dünyadaki yeni paylaşımını görmeden bunlara bir anlam veremeyiz. Yani yoksa gittiğimiz yol yanlış olur. IŞİD nereden çıktı? Uzaydan mı geldi? IŞİD'in elindeki silahlar kimin silahları?
Amerika silahları.
Saddam kimin adamıydı? Amerika. Usame Bin Laden Amerikan adamı değil miydi?
Hepsi Amerikan.
Saddam Amerikan adamı değil miydi? Evet. Faydalı ömürlerini bitirdiler güle güle. Tabii. Ha bakın burada bir şey Amerika daha söyleyeyim. Benim Kurtlar Medyası kitabımın en son bölümü.
Evet.
Dünya Usame Bin Laden'i Amerika ve Obama'nın başkan olduğu Amerika'nın özel devleti ve Afganistan'daki güçleri öldürdü biliyor değil mi?
Evet.
Hayır. Usama Bin Laden böbrek rahatsızlığından öldü. Hı hı. Ve psikolojik harekat yaptılar. Evet iddia ediyorum. Ve buyurun Amerika ispatlasın, hı hı, benim dediğimin hayır olduğunu. Şimdi ben şunu söylüyorum. Evet. Orada bile hesap yapılıyor.
Doğru.
O nedenle zaman zaman karşımıza çıkan örgütler.
Evet.
Rolde bir zamanlar Ermeni Asala örgütü vardı. Sonra evet. PKK kaydı. Evet, sonra DHKPC vardı.
Doğru.
Yani şimdi PKK biterse başka bir isimle bir şey çıkacaktır.
Bunun nedeni Türkiye'nin çok jeostratejik, jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgede lider konumunda olan bir ülke olması olabilir mi? Yani
efendim,
tarihi, geçmişi, mirası itibariyle Osmanlı gibi bir şeyden gelmesi, birçok milleti barış, huzur ve hoşgörü ortamında yönetmiş olması asırlar boyunca.
Müsaade ederseniz canlı, evet, yaşadığım,
buyurun,
bir olayı burada anlatayım, halkımız daha iyi anlayacak.
Tabii.
Ben Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Baş Yardımcısı Generalin Emir Subayı'ydım.
Evet.
O generalimiz şimdi rahmetli oldu. Ruh içinde yatsın. Mekanı cennet olsun.
İnşallah.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği olarak Trakya hudut kapıları, Bulgaristan, Yunanistan hudut kapıları ve Çanakkale ve Gelibolu bölgesinde bir inceleme gezisi yapıldı.
Evet.
Sisli bir gündü. Gelibolu'daki şehitlerimizin mezarlarını gezdikten sonra Çanakkale Boğazı'nı gören hakim bir tepeden paşamla beraber duruyorduk. Sisliydi. Ara sıra güneş çıkıyordu. Güneş çıkarken boğazdan İstanbul'a doğru zaman zaman da aşağıya, yani Marmara'ya ve Ege Denizi'ne doğru kuru yük gemileri ve tanker gemileri geçiyordu.
Evet.
Bakın çok önemli. Tam onları geçerken rahmetli paşam elini omzuma koydu. Bak Tevfik kardeşim dedi. Bu İstanbul Boğazı'yla Çanakkale Boğazı bizde olduğu müddetçe. Hı hı. Tam o sırada yine güneş açtı. Aşağıdan bir köy camisi ve minaresi görünüyor. Bu cami ve minareler bizde olduğu
sürece,
müddetçe, evet, Türkiye'nin üzerine hep oyun yapılacaktır. Bunu unutma dedi. Bu şehitler de bunun için yatıyor dedi. Şimdi efendim Türkiye jeostratejik konumu çok büyük olan Avrupa ile Asya arasında bir köprü. Bakın.
Tabii tarihi mirası da çok büyük.
Tabii İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı önemli. Ve Orta Doğu'da petrol yataklarının dibindesiniz.
Tabii.
Ve sıcak denizler sizde. Kürtler devlet kurduğu zaman hangi denize açılacaklar?
Bunu tabii bütün bağlantıları tabii ki
bakın,
kesilmiş
oluyor. O nedenle İskenderun bizde, Karadeniz, Trabzon, Körfezi bizde, deniz bizde, boğaz bizde, yerin altında bor yatakları bizde. Bütün bunları düşündüğünüz zaman cennet bir vatan bizde. Türkiye'nin üzerine oynanacak. Bana bir gün bir Amerikalı albay ne dedi biliyor musunuz? Sizin dedi bir hatanız olmuş dedi bu tarihte. Ne hayrola dedim. Siz dedi Şaman Türk kalsaydınız bu Hristiyan Avrupalılar hep size idare ettirdi kendilerine dedi. Müslüman olmanız, Müslüman Türk olmanızdan rahatsız bunlar dedi. Haçlı seferlerinden bu ortaya çıkmıyor mu?
Biz de bununla gurur duyuyoruz değil mi?
Biz gurur duyuyoruz. Ben Türk olmaktan, Müslüman olmaktan gurur duyuyorum.
Elbette.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum.
Tabii.
Yeni Türkiye ve Büyük Türkiye ile heyecan duyuyorum.
Tabii ki ne güzel.
Ölmeden inşallah yeni Türkiye ve Büyük Türkiye'yi görürüz inşallah. Ama yeni ve Büyük Türkiye de sandıktan başlamalı.
Bu çok önemli.
Demokrat olmalı. Demokrasiyle olmalı.
Bu çok çok önemli. Tamamen katılıyorum. Nitekim bir yazınızda da şöyle bir şey okudum. Bir tespitinizi okumuştum. Diyorsunuz ki AK Parti bir ekonomik kriz sonrasında iktidara geldi. Bunu bilen odaklar yani iyi bilir diyorsunuz. Ve nitekim herhalde bunu yine bir ekonomik krizle de ya da başka bir takım krizlerle de götürmek isteyebilecektir. Efendim, yine... Yani sandık dışındaki bir takım metotlarla değil mi? Yolları tevessül ederek yine demokratik olmayan yollardan hükümeti götürme gibi bir tevessülleri oldu.
Beni çok ilginç bir noktaya yine taşıdınız. Tabii ki 28 Şubat sonrası ekonomik kriz, evet, yaşanan deprem felaketi ve onun arkasındaki konjektürü düşündüğümüzde batan bankalar,
evet,
fırlatılan anayasa kitapçığı, doğru, bir, evet, gecede insanların rahmetli Sakıp Sabancı'nın dediği gibi %33 cebinden fakirleşmesi, gitmesi, tabii, o yılları düşünün yani, o yılları düşünün. Hatta onun öncesi de var, 70 sente muhtaç Türkiye.
Doğru.
Yani bakın ben bunları çok açık söylüyorum.
Evet.
Ben A partisinin, B partisinin zamanında milletvekili yöneticiliği yapmışım. Tabii. Bakmam ben.
Tabii.
Hortumlanan bankalar. Hı. 70 sente muhtaç Türkiye.
Doğru.
Ve demokrasiler askıya alınmış. Hatta demokrasi şehitleri vermişiz. Her 10 yılda bir asker gelmiş. Bu asker nasıl gelmiş? Kimin gelmiş?
Tabii.
11 Eylül'e kadar Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. 11 Eylül'de
bir anda kesiliyor.
Ve kesiliyor. Yani bunları sorgulamak lazım.
Gayet tabii.
Zamanın bir orgenerali ki evet Demirel Paşa'ydı tahmin ediyorum. Aynen şöyle bir beyanatı var. Diyor ki biz şartların oluşması için bekledik.
Evet çok iyi hatırlıyorum.
Yani şimdi oradan nereye geleceğim? 17 Aralık, 25 Aralık Türkiye bunları yaşadı.
Kenan Evren galiba değil mi? Kenan Evren mi söylemişti acaba bu
sözü? Hayır. Değil miydi? Demirel soyadlı bir paşamızdı. Öyle da. Mi? Evet. Kenan Evren söylemedi onu. Orgeneral. Bedrettin Demirel. Hı. O söyledi. Hı. Bedrettin, tamam, Demirel orgeneral söyledi. Evet. Ve 11 Eylül'de 12 Eylül'de sonra ne oldu? Birdenbire Sütlima. Türkiye'de her şey bitti. Ya evet. 12 Eylül'de bitiyordu da. Sıkı yönetim vardı Türkiye'de.
Tabii
ordu
ki
devredeydi.
Tabii.
Yani sadece hükümeti ve meclisi yok etmekle.
Evet.
Değişen ne oldu? Hükümet, evet, gitti, meclis gitti.
Evet.
Hür irade gitti, sandık gitti, milli irade gitti. Millet dışlandı. İhtilal geldi.
Ülkenin itibarı da gitti.
İtibarı da gitti.
Evet.
Bir gün bir telefonum çaldı. Ankara'daki evimde oturuyorum. İstanbul'dan gelen bir zat ziyaret etmek istediğini, benimle önemli şeyler paylaşmak istediğini söyledi. Buyur dedim. Geldi ve bana 27 Kasım'da geldi. 29 Kasım'da niye? 27 Kasım'da bana anlattıklarını 29 Kasım'a da 2 gün düşündüm. Süzgecimden geçirdim ve bütün ağlarımla taradım doğruluk payını. Ve doğruluk payı %100'dü söylediklerinin. Bana dedi ki ihtilal olacak. Hatta adına devrim diyeceğiz. Sayın Erdoğan'ın Sivri'deki odasının numarasını varıncaya kadar söylediler. Nasıl olacağını, ne edeceğini. Bu kitapta Ahtap Hatun Kıllı'nda ve bu yazdığım var. Ve ben oturdum ayın 29'unda Sayın Başbakan'da o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdım. Mektup. Dedim ki böyle böyle böyle olacak. Hı-hı. 29 Kasım. Daha 17 Aralık yok. Ondan sonra Türkiye 17 Aralık'a geldi. Ve 25 Aralık'a geldi. Ve milli iradeyi seçilmiş hükümeti meclisi başbakanı yok etmekten başarılı olamadılar.
Evet.
Bu denendi. Gezi olaylarını hatırlayın.
Tabii ki.
Arkasında. Ve bu devam etti. Bu devam etti. Hatta ve hatta ben bunları söylediğim zaman bazıları ya darbeler kalktı kardeşim sen darbe lafı ediyorsun böyle ediyorsun ne biçim adamsın sen dediklerinde en son 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra elimi öptüler. Alnımı öptüler sen haklıymışsın,
evet,
dediler.
Evet. Ciddi bir öngörü gerçekten. Evet.
Öngörü ve ben bilgilerimi ve ilgilerimi ve araştırmacılığımı konuşturuyorum.
Evet, evet.
Yani bunu çok açık söylüyorum. Benim CIA ile, MIT ile, KGB ile veya MI6 ile hiçbiriyle ilgim, evet, yok. Benim hayatta hiçbir zaten istihbarat örgütleri benim gibi adamları sevmezler. Ben, evet, açık boyacı bir adamım, şeffaf bir adamım. İnandırmadım. Hemen gelir burada söylerim yani paylaşırım.
Evet, tabii.
O bakımdan benim hiç bir ilgim yok. Ama benim bir ilgi ağım var. Benim araştırmacı yazarlığım var. Ve öngörülerim olduğu kadar da benim çok geniş bir interlantım var, ağım var. Dışarıdaki içeride herkese konuşuyorum, yokluyorum. Hı. Ve araştırıyorum. Rahmetli araştırmacı yazar Uğur Mumcu gibi, Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyon başkan vekili yaptığım için onun gibi bir araştırmacı yazar olmayı,
evet,
seçtim ve bunları yaptım. Bunları da
yani
yazdım.
Şunu söyleyebilir miyiz bu söylediğimiz sizin son açıkladığınız konu bağlamak gerekirse elbette ki bir hükümeti beğenmeyebilirler. eleştirebilirler, muhalefet yapabilirler ama asla antidemokratik yollara tevessül etmeden sandık yoluyla ancak gönderebilirler. Bunun dışında bir yöntem düşünülemez değil
mi? Kesinlikle. Sizi tebrik ediyorum. İşte siz özetlediniz. Gerçek demokrasi bu. Büyük Türkiye ve Yeni Türkiye bu.
Evet.
Hem Büyük Türkiye ve Yeni Türkiye bu yapacak. Bölgede stratejik konu olan, dünyada etkin olan, hem ekonomisiyle hem de sözü geçen bir Türkiye olacak.
Tabii
yani
ki.
Bakın, ne cumhurbaşkanları ne başbakanlar gördü bu memleket.
Tabii.
Öyle ya.
Evet.
Bu ülkede bir medya patronu, bir holding patronunun önünde
ne yazık ki
el pençe duvan, spor kıyafetle karşılanan dönemleri yaşadık.
Doğru.
Olmaz. Orada ezilen milli iradedir, demokrasidir, tabii, cumhuriyettir. Olmaz
tabii.
Bu.
Tabii.
Olmaz bu. Ben bunlara karşıyım, aykırıyorum.
Hı-hı.
Dik duruyorum.
Tabii.
Ve dik duracağım. Durmaya da devam edeceğim.
Efendim peki, şimdi bu kadar birlikten bahsettik. İçinde bulunduğumuz bölgenin jeostratejik, jeopolitik öneminden de bahsettik. Bölge halklarının da aslında kurtuluşu, şu an son dönemdeki yapıya baktığımızda Irak, Suriye, birçok yere baktığımızda maalesef çok korkunç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani kaynıyor bölge sürekli, biri bitiyor, biri başlıyor. Ve nitekim geçmişe baktığımızda da ne zaman ki Orta Doğu halkları Osmanlı'dan kopmuşlar, bir daha huzur yüzü görememişler. Bunlar kendi sözleri, bizim betimlememiz değil, kendi cümleleri ağızlarından çıkan. Balkanlara baktığımızda yine Balkan halkları bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. O zaman aklın yolu bir değil mi? Bölgede Türkiye liderliğinde büyük bir birlik aslında tüm bölgenin kurtuluşu değil midir?
Çok güzel söylediniz. Buna bazıları yeni Osmanlı, ne Osmanlı diyorlar. Adına o veya bu diyorlar. Hatta bu konuda Başbakan Davutoğlu'nu da eleştiriyorlar. Sen busun diyorlar.
Evet, evet.
Vallahi adına ne derseniz
adına
deyin,
ne
ben sizin
diyeyim,
dediğinizden yanayım.
Hı-hı.
Ben,
hı-hı,
ben özellikle Müslümanların dayanışmasından yanayım. Yani Kürt, Arap,
doğru,
Türk,
evet,
veya Pers,
tabii,
Fars,
doğru,
Azeri, yani hatta ve hatta Rus kökenli veya Bulgar kökenli veya Boşnak Müslümanların dayanışmasını çok istiyorum. Ya birbirlerini yemelerinin anlamı yok ki.
Tabii.
Bakın, gözyaşı nerede? Savaş nerede? Nerede?
Hep
ne yazık ki Müslüman coğrafyasında.
Müslüman coğrafyada tabii ki.
Yani bu üzücü değil mi? Buradan uyanmayacak mıyız?
Evet.
Neden yani? Neden? Neden bu soruya cevap veremeyecek? Bu kadar sağduyudan yoksun muyuz canım? Ben bu birlikten yanayım. Bunun adına federasyon diyebilirsiniz. Konfederasyon diyebilirsiniz. Yumuşak konfederasyon diyebilirsiniz. Adına yeşil kuşak veya yeşil kırmızı mavi kuşak ne derseniz deyin. Yeni Osmanlı da diyebilirsiniz. Ben bu büyük birlikten yanayım.
Birlik zaten Allah'ın bize emrettiği, Kur'an'da da bildirdiği bir farz aynı zamanda. Allah ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın.
Evet.
İşte ne zamanki ayrılıp dağılmışız, değil mi? Sorunlar, problemler hiç peşimizi bırakmamış. Demek ki aklın yolu
efendim,
bir.
Allah'ın ipini bırakmışsın.
Evet.
Baronların,
hı hı,
dolar patronlarının ve siyonistlerin ve lobilerin, odaların, locaların ipine sarılmışsın. İşte böyle olursun.
Doğru.
Bakın, bu Suriye olaylarından önce,
evet,
yine öngörümdür benim, daha hiç konuşulmazken Türkiye'ye 1 milyon mülteci geleceğini yazan, söyleyen benim.
Bravo.
Evet, benim kitabımda var bunların, hepsi var. Ve bir şey daha söyleyeyim. Kadri, Ferit Kadri, Suriye kökenli, Avrupa'da, Amerika'da olan, Washington'da olan, Pentagon'un adamı.
Evet.
O geldi gitti Türkiye 5 defa 6 defa mesaj verdi bazı kanallarda bu adam. Ben bu adamı takip ettim. Ferit Kadri'yi ben takip ettim.
Kitabınızda zaten,
evet,
bahsediyorsunuz.
Peki ben bu Ferit Kadri'yi takip ederken MİT, dışişleri,
nerede?
Milli savunma, siyaset, medya neredeydi? Bir Tevfik Diker, yani bir sade vatandaş bunu takip ediyor, oradan bir mesaj alıyor. Onu görüyor da, öngörüsünde oluyor da ve sorguluyor. 1 milyon mültecinin gelebileceğini ta 1 yıl 2 yıl önceden ben öngörebiliyorum da, bunu yazabiliyorum da. Niye benim devletimin odakları bunu yapmıyor? İşte o odaklar işgaldeydi.
Evet.
İşgaldeydi. Şimdi temizlemeye çalışıyorlar. MİT'i, devleti, polisi, öğretmenini, dershanesini, kurumları şimdi temizlemeye çalışıyorlar.
Evet. Yine siz mültecilerden bahsetmişken aklıma geldi. Türkiye'yi hem eleştiriyorlar ama aynı zamanda baktığımızda da Ezidilerin başına bir şey geldiğinde Türkler kapılarını açtı, öyle değil mi? Türkiye kapısını açtı. Suriyeli Kobani'deki kardeşlerimize yine aynı şekilde, Kürt kardeşlerimize yine Türkiye kapısını açtı. Geçmişte Peşmerge'ye kapısını açtı. Yani her zaman aslında Türkiye bölge ülkelerinin, İslam ülkelerinin ve diğer Türkiye devletlerinde umut bağladığı bir ülke değil midir?
Öyle
bu yüzden sonra. Bu yüzden de çok güçlü, istikrarlı bir ve bütün olması gerekmiyor mu?
Bir ve bütün olmamız bunun için de gerekli. Ayrıca da bu bizim görevimiz, misyonumuz, vazgeçilmez hasletimiz.
Çok doğru.
Yani bakın, hem Müslümansan,
tabii,
hem Türksen.
Aksi kabul edilemez değil mi?
Yani aksi olmaz. Yani bu hasletleriniz var, bu özellikleriniz. Bunları kaybettiğiniz zaman siz de Orta Doğu'daki gibi birbirini kıranlardan
tabii,
olursunuz.
Tabii.
Yani bunu Kürt, buna Arap iyi anlayacak. Başka türlü çareleri yok. İşte bakın. Ne oluyor sonuçta? Petrol yine satılıyor. Petrol yine ürketiliyor. Ama o petrolle dolarları nerede? New York'ta, Londra'da, Brüksel'de, Paris'te yiyorlar.
Tabii.
Kim yiyor? O patronlar yiyor. Evet. Onlar yatlarda, katlarda viski yudumluyor.
Doğru.
Öyle değil mi?
Doğru.
Onlar böyle şaşalı yaşıyorlar. Ama benim Müslüman kardeşim, Kürt kardeşim, Arap kardeşim, Türk kardeşim, Türkmen kardeşim neyse, hatta Müslüman olmayan, Orta Doğu'da yaşayan, dediğiniz gibi Ezidiler dahil, sürünüyor, çile çekiliyor. Evet. Çocuğunu kaybediyor. Hatta ve hatta taciz var, tecavüz var, öldürme var. Yani vahşet var. Bu vahşetin çaresi belli. Aydınlanacağız, uyanacağız, el ele vereceğiz, birlik olacağız.
Evet.
Bu kadar basit.
Evet.
Ve Allah'ın ipini sarılacağız.
İnşallah, çok doğru
i̇nşallah,
söylüyorsunuz.
İnşallah.
Bir de efendim son bir sorum daha olacak. Maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda zaten sizi tekrar ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Çünkü sizinle sohbet bitmez. Yani sizden istifade edeceğimiz çok fazla konu var. Toplumsal barış, toplumsal uzlaşmanın da yine şu içinde bulunduğumuz günlerde aciliyetli olduğu kanaatindeyim. Çünkü gerek sokağa çıktığınızda, ki siz halkın içerisinde yaşayan bir insansınız, bizden çok daha iyi biliyorsunuz, halkın nabzını tutuyorsunuz. Az önce siz de ifade de ettiniz nitekim sokaktaki durumu. Gerek sokağa çıktığımızda, gerek sosyal medyaya baktığımızda, gerek işte gazetelere, televizyonları açtığımızda hep böyle çok kolay kamplaşmaya dönüşebilen bir nefret dilinin hakim olduğunu görüyoruz. Buna karşın ihtiyacımız olan şey sevgi, hoşgörü, birlik, yine aynı şeyi söyleyeceğim ama uzlaşma değil mi?
Efendim, Yunus Emre ne diyor? Gelin tanış olalım, sevip sevelim. Öyle değil mi? İşi
tabii,
kolay kılalım, bu dünya kimseye kalmaz.
Çok doğru.
Bakın ne diyor? Hı hı. Evvela tanış olalım. O ne demek? Oturalım, konuşalım.
Tabii, anlamaya çalışalım birbirimizi.
Anlayalım birbirimizi.
Evet.
Ne var? Nedir sorun? Neden sen bana sert bakıyorsun, ben sana sert? Neden sen benim cebime el uzatıyorsun? Neden benim bağımı bahçemi göz dikiyorsun? Neden benim imkanlarımı almaya çalışıyorsun? Bu senin hakkın mı? Gel bir tanış olalım, konuşalım.
Tabii.
Uygar olalım. İnsan olalım.
Tabii.
Konuşa konuşa. Ondan sonra diyor, gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. İşin kolay yolu bu diyor. Silah yok, harp yok, vahşet yok, nötron yok. Öyle değil mi?
Tabii.
Atom yok, klasik bomba, uçak yok, tank yok. Bak bu, kolay kılalım. Sevip sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Gideceğiz, faniyiz, hesap
evet,
vereceğiz. Orası var, öbür dünya var. Bunları anlatıyor. Ben iyi bir Yunus Emre hayranıyım.
Hı hı.
Yani bunu çok önemsiyorum. Ve şunu da söylüyorum. Birlik ve beraberlik kaderi ilahiden gayri her engeli aşar. Nefretin,
evet,
kinin, öfkenin getireceği hiçbir şey yok. Nefretle, kinle, öfke, hileyle de sizeyle, yalanla o veya bu türlü bir gün zengin olursun. Sabancı Sakıp Ağa ölmedi mi?
Tabii.
Para kurtarıyor mu? Böbrek rahatsızlığından dolayı gitmediği yer kaldı mı? Para çare oldu mu?
Hayır.
Gideceksiniz. Kara toprak. Neyle gömülüyorsunuz? Bir kefenle gömülüyorsunuz. Hmm. Ne kadarcık bir yere giriyorsunuz? Bir iki metrekarelik, metreküplük bir yere giriyorsunuz.
Hmm.
Hepimiz hayatında bir en yakınımızı koyduk. Nerede dedemiz? Nerede dedemizin dedesi? Yok. Ölüm var.
Kaçınılmaz.
Ama ölecekmiş gibi ibadet edeceğiz. Hmm. Ölmeyecek gibi çalışacağız.
Evet.
Ve bunun, yani ben şunu söylüyorum, bir insan bir insanı itmemeli. Evvela sabırla dinlemeli.
Çok doğru.
Sabırla dinlemeli.
Bir tahammülsüzlük var değil mi? Bir
tahammülsüzlük var.
Evet.
Allah diyor sabredin.
Tabii.
Emir veriyor ha.
Tabii, doğru.
Hatta bakın, Yüce Rabbim hepimize tövbe hakkını vermiş. Tövbenin kökü değişimdir. En kötü bir insan tövbe ederek değişiyor. Beni yaratan, yerin göğün, her şeyin, kainatın sahibi olan, arasındakinden sahibi olan Yüce Allah...
Tabii.
Tövbe diyor, değişim diyor. Biz değişime direniyoruz.
Çok doğru.
Veya değişmiş adamı tukaka yapıyoruz.
Çok doğru.
Böyle bir şey olur mu?
Tabii. Tabii, çok
değişim güzel. Değişilmezdir. Değişme direnen de kaybeder.
Çok güzel.
Değişim, gelişim, çağdaşlık, medeniyet ve birlik ve Allah yolunda, yani Allah yolundaki kul doğru kul olur. Yani bakın, orayı da istismar edenler var. Milliyetçiliği Türkiye'de her alanda tekelcilikten rantlanan, beslenen kesimler var. Kimisi Atatürkçülüğü tek eline doğru. almış. Kimisi milliyetçiliği bir almış. Olmaz efendim.
Tabii.
Yok tekel.
Tabii.
Tekel
tabii,
olmaz.
Tabii, çok doğru.
Şimdi bütün bunları çok açık seçik kullanırsa, korsak ortaya başka şey çıkıyor. Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, rahmetli Doğan Güreş Paşa, bunlar askerdi. Hı. Ama bunlar merkez veya muhafazakar veya muhafazakar demokrat siyasetçilerdi, serbestçi. Doğan Güreş Paşa rahmetli Genelkurmay Başkanı'ydı. Ben emekli yarbaydım, onun emrinde çalışmıştım.
Doğru.
Ama ben Doğru Yol Partisi'nin genel sekreteriydim, milletvekiliydim. Paşam da milletvekiliydi. Ben genel sekretere, parti yöneticisiydim.
Bunu demokrasiye örnek olarak
demokrasi bu.
Tabii ki,
o da o demokrasiyi içine sindirmişti.
Tabii,
bakın
tabii.
Bu çok güzel bir şey
tabii,
değil mi?
Çok güzel bir şey. Tabii.
Örnek veriyorum yani.
Tabii, doğru.
Demokrasi bu. Milli irade beni, milletvekili ve partinin de kongre iradesi
genel
beni yasal zeminde genel sekreterliğe giden yolu getirmiş, genel sekreter olmuşum. Ben genel sekreterlik sorumluluğumun, yetkilerimin bilincindeyim. Ama karşımdakinin de Doğan Güreş olduğunun, rahmetlinin, nuru mekanı cennet olsun,
İnşallah.
Nur içinde yatsın. Onun da Genelkurmay Başkanı olduğunu bilen birisiyim. Saygımda kusur etmem. Hatta ondan faydalanırım.
Tabii.
O konularda faydalanırım. Yani demokrasi bu.
Evet.
Şimdi yüce dinimizin esas kaynağı Kur'an-ı Kerim'i, çok ilginç bir anımı anlatacağım. Konya'da yaşadığım bir olay anlatıyorum. Böyle bir kalabalık. Herkes bir şey söylüyor. Kimisi başörtüsünden bir şey söylüyor. Kimisi etekten söylüyor. Kimisi okuldan söylüyor. Kimisi biliyor. Herkes bir şey söylüyor orada. Dinliyorum ben de toplulukta. En sonunda dedim ki, hepinizi sabırla dinledim. Ben bir soru sormak istiyorum. Buradaki dedim hazır cemaate. Yüce dinimiz İslam'ın esas kaynağı Kur'an-ı Kerim'i dedim. İçinizde baştan sona okuyan kim var? Birisi dedi, ben Arapça bilmiyorum. Birisi Arapça bilmiyorum. O bilmiyorum. Türkçe biliyorum. Hatta başka yerlere kadar götürmek istedim. Türkçe bilmiyorum, biliyorum. Peki meali ve tefsiri baştan sona okuyan var mı içinizde? Yok. Yüce Allah'ın, Yüce Rabbim'in kullarına, bizlere Kur'an'da ilk emri ne? Oku, ikra.
Tabii.
Sen Allah'ın ilk emrini yerine getirmiyorsun, okumuyorsun. 128. sıradan bana ahkam kesiyorsun.
Evet.
Kardeşim dedim,
evet.
Evvela bir oku.
Tabii.
Kur'an'ı oku. Yani sağdan soldan birilerinin doldurmasıyla, dolma tüfekle gelip burada bir şey yapma, yapma.
Doğru.
Bu yaptığının ne sana, ne İslam'a, ne ülkeme faydası yok.
Doğru.
Önce bir oku, ikra, oku kardeşim, oku.
Hayırlı olsun diyoruz yeni kitabınızda
teşekkür
size inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
İnşallah
sağlık.
Faydalı olmuşuz.
İnşallah, elbette ki evet. İnşallah. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere diyorum efendim.
Teşekkür ederim.
Bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.